Ayrım 26. Kızım için son kez. Lisa Gardner. Sayfa 356. 26. Bölüm. Her kadın hayatının bir döneminde mutlaka aşık olmuş, sonra da aşkını yanlış ele teslim ettiğini fark etmiştir. Benimse Brian'la ilişkimde bunu anlamam 3 yılıma mal olmuştu. Belki de o 3 yıl boyunca karşıma sayısız işaret çıkmıştı ve belki de ilk başlarda hayatımda hem beni hem de kızımı çok seven bir adama sahip olduğum için şanslı olduğumu düşünüp tüm o işaretleri göz ardı etmiştim. Evet, Brian huysuz biriydi. İlk 6 aylık balayının ardından Brian evi kendi anal tutucu kişiliğine has bir titizlik kalıbına sokmuş. Sophie ve ben ne zaman mutfak tezgahının üzerinde bir tabak, fırçalık dışında bir diş fırçası ya da masanın üzerinde bir pastel boya bırakacak olsak Brian'ın sonsuz nutuklarını dinlemek zorunda kalır olmuştuk. Brian her şey tam olsun isterdi, buna ihtiyaç duyardı. Bana hiç durmadan ben bir mühendisim diye hatırlatmada bulunurdu. İnan bana, barajını özensiz bir mühendis inşa etsin istemezdin. Sophie ve ben elimizden gelenin en iyisini yapmak için çabalıyorduk. Kendi kendime sürekli ödün ver diyordum. Ailenin iyiliği için zaman zaman insanın kendi kişisel tercihlerinden vazgeçmesi gerekebilirdi. Ayrıca Brian yakında yine gidecek, Sophie ve ben yine 8 hafta boyunca kafamıza göre yaşayacağımız hoppa zamanlar geçirebilecektik. Kabanlarımızı mutfak sandalyelerinin arkasına asabilecek, mutfak tezgahının bir köşesinde resim çalışmalarımızı biriktirebilecektik. Evet, Brian sefere gittiğinde gerçekten çılgına dönen kızlar gibi davranıyorduk. Sonra bir gün eve gelen tesisatçının parasını vermek üzere bankaya gittiğimde tüm birikimimizin olduğu hesabın boş olduğunu gördüm. İşte o an insanın yaşadığı hayattan memnuniyetini sorgulamaya başladığı oldukça zor bir an. Brian'ın Foxwoods'a gittiğini biliyordum. Dahası üzerine sinen sigara kokusuyla eve zil zurna sarhoş geldiği gecelerde her ne kadar bana yürüyüşten geldiğini söylese de nerede olduğunu biliyordum. Bana pek çok defa yalan söylemişti ama sesimi çıkarmamıştım. Yaptıklarına karışmak sadece istemediğim sözler duymama sebep olacaktı. O yüzden ben de karışmadım. Geçen sürede kocam içindeki şeytana yenilip tüm yatırımımızı kumara yatırdı. Bense sadece izledim. Shane'le ikimiz Brian'la konuşmaya çalıştık ama inkar etti, hem de hiç uygun olmayan yöntemlerle. Bir noktadan sonra artık yapabileceğim ya da söyleyebileceğim bir şey kalmamıştı. Para mucizevi bir şekilde hesabımıza geri dönmüş, ben de daha fazla kurcalamamış, böylece istemediğim şeyleri duymamıştım. O günden sonra benim için iki Brian vardı. Birincisi Sophie'yi okuldan sonra kızakla kaymaya götürüp ikisinin de yanakları kıpkırmızı olana kadar gülen, eğlenen, aşık olduğum iyi Brian'dı. İyi Brian gece devriyesinden eve döndüğümde bana krepler ve akça ağaç şurupları hazırlardı. Sırtımdaki polis zırhını taşımaktan kasılıp kalmış omuzlarımı ovalar, uyurken beni kucaklardı. Ama bir de kötü Brian vardı ki, o Brian bulaşık yıkadıktan sonra tezgahı silmeyi unutursam kıyameti koparırdı. Kötü Brian kaba saba ve mesafeli biriydi. Televizyonda erkeksi ne bulursa açıp izlediği gibi Sophie ve benim tüm itirazlarımıza rağmen programın sesini bangır bangır bağırtırdı. Kötü Brian sigara, içki ve ter kokardı. Kimi zaman sanki korktuğu bir şey varmış gibi saatlerce antrenman yapar, sonra da birkaç günlüğüne ortadan kayboluverirdi. Dediğine göre o zamanlarda arkadaşlarıyla birlikte olurdu. Oysa ki ikimiz de dışarı yalnız çıktığını, arkadaşlarının ona çoktan sırt çevirdiğini biliyorduk. Ama kötü Brian böyle biriydi işte. Polis karısının gözlerinin içine baka baka yalan söyleyebilirdi. Hep merak etmişimdir. Ben farklı bir eş olmayı becerebilseydim, acaba o da farklı bir koca olabilir miydi? Kötü Brian kalbimi kırar, sonra iyi Brian çıka gelip kırılan parçaları yeniden bir araya getirmek için çabalardı. Bu döngü hep böyle devam eder, sanki bir hız trenindeymişiz gibi savrulup giderdik. Ne var ki her yolculuğun bir sonu var. İyi Brian'ın da kötü Brian'ın da sonu aynı yerde, mutfağımızın lekesiz zemininde geldi. Kötü Brian artık ne bana ne de Sophie'ye zarar verebilecek. İyi Brian'ı unutmak ise biraz zamanımı alacak. Salı sabahı saat 7. Kadın infaz memurunun sayıma başlamasıyla koğuş yeni bir güne merhaba dedi. Hücre arkadaşım Erika bir saat önceden uyanmıştı. Yatağının üzerinde kıvrılıp gözlerini yalnızca kendisinin görebildiği bir yere odaklamış, kendi kendine mırıldanarak bir öne bir arkaya sallanıyordu. Sanırım ranzasına yine gece yarısından sonra dönmüştü. Burada ne kolumda ne de duvarda bir saat vardı. Bu yüzden zamanı kafama göre tahmin etmeye çalışıyordum. Bu sayede de gece boyunca yapacak bir şeyleri buluyordu. Saat şu an 2 olmalı, 3 olmalı, 4'ü 20 geçiyordur. Bir ara kendimden geçip uyumuşum. Rüyamda Sophie'yi görmüştüm. Sophie ile birlikte uçsuz bucaksız çalkalanıp duran bir okyanusun ortasında dalgalarla mücadele ederek hayatta kalmaya çabalıyorduk. Dayan diye bağırıyordum Sophie'ye, dayan seni kurtaracağım. Ama Sophie'nin başı birden karanlık suların altında gözden kaybolmuştu. Kaç kere suya daldıysam da kızımı bir daha bulamamıştım. Dudaklarımda hissettiğim tuz tadıyla rüyamdan uyandım, bir daha da uyuyamadım. Gecenin bir yarısı kulenin her yerinden sesler yükseliyordu. İsimsiz kadınlar, isimsiz erkekleri aşka getiriyor, borular durmadan aracılık ediyordu. Koca bina dört bir yandan yükselen uğultularla kaynıyordu. Kendimi sanki koca bir yaratığın içine düşmüş, bütünüyle yutulmuş gibi hissediyordum. Hiç durmadan duvarlara dokunuyor, kerpiç duvarların bana nerede olduğumu hatırlatmasını sağlamaya çalışıyordum. Sonra kalkıp tuvaletimi yapmaya gidiyordum. Çünkü ancak gecenin karanlığında kendi mahremimde bir şeyler yapabiliyordum. Kadın infaz memuru nihayet bizim koğuşa ulaştı. Gözlerini önce sallanıp duran Erika'ya sonra da bana dikti. Arkasını dönüp gitmeden önce bir an beynimde çakan bir şimşekle onun kim olduğunu hatırladım. Kim Waters, merkezdeki polis çocuklardan biriyle çıkmış, birkaç akşam yemeğine bizimle birlikte gelmişti. Tabii ya, Suffolk ilçe hapishanesinde infaz koruma memuruydu. Şimdi hatırladım. Kim diğer hücreye geçerken Erika daha da hızlı sallanmaya başlamıştı. Bense gözlerimi demir parmaklıklı pencereden dışarı dikip gardiyanımı önceden tanıyor olmanın işleri daha da zorlaştıracağını düşünmemeye çalışıyordum. 7:30 kahvaltı zamanı. Erika artık ayaktaydı. Halen benimle göz göze gelmeden bir şeyler mırıldanıp duruyordu. Tedirgindi. Kullandığı uyuşturucu beynini adeta kemirip bitirmişti. Aslında ihtiyacı olan hapis cezasından çok rehabilitasyon ya da akıl sağlığı hizmetleriydi. Ne var ki hapishane onun gibi suçlularla doluydu. Kahvaltı için önümüze pörsümüş krepler, elma püresi ve süt konulmuştu. Erika elma püresini krebinin üzerine sürüp kıvırmış ve koca bir ısırıkla midesine indirmişti. 4 koca yudum sütünü bitirmesine yetmişti. Sonrasındaysa gözlerini benim tepsime dikmişti. Benimse hiç iştahım yoktu. Krepler ağzımın içinde sanki birer ıslak mendil gibilerdi. Yine de gözlerimi Erika'ya dikip önümdekileri yavaşça yedim. Erika tuvalete oturduğunda mahremiyetine olan saygımdan arkamı döndüm. Bu tavrıma gülmüştü. Sonrasında şeffaf poşetimden çıkardığım diş fırçamla dişlerimi fırçalayıp deodoranımı sıktım. Sonrasında ne yapacağımı gerçekten bilemiyordum. İşte hapishanedeki ilk tam günüm başlıyordu. Serbest saatin gelmesiyle infaz memuru koğuşların kapılarını açmıştı. Kadınların bazıları dışarı akın ederlerken kimileri ise hücresinde kalmayı tercih ediyordu. Benimse artık bu hücreye dayanacak halim kalmamıştı. 3 metrelik tavan ve açılabilen pencereler her ne kadar yeterince ferah olsa da hapishane hücresi yine de hapishane hücresiydi işte. Daha şimdiden floresan ışıklarından bıkmış gün ışığını özler olmuştum. Yavaş adımlarla en sondaki masada oturup Günaydın Amerika programını seyreden 6 kadına doğru ilerledim. Bu benim şu anki ruh halim için fazla eğlenceli bir seçim olurdu. Vazgeçip bir diğer masaya yöneldim. Orada da 4 kadın vardı. Kadınlardan ikisi iskambil oynarken biri öylece oturuyor, en sonuncusu ise ancak kendisinin anlayabildiği bir şeylere kıkırdayıp duruyordu. Hemen yan tarafta birileri duş alıyordu ama o tarafa bakmadım. Neler olduğunu bilmek istemiyordum. O an kulağıma tuhaf bir ses çalındı. İnsanın içini titreten, sanki aynı anda hem nefes alıp hem de vermeye çalışan birinin sesi gibiydi. Hemen arkamı döndüm. Memur Kim Waters sanki tuhaf bir şekilde dans ediyormuş gibiydi. Vücudu yukarıda, ayakları ise sanki yeri arayıp da bulamıyormuş gibi havada çırpınıp duruyordu. Hemen arkasında koyu renk uzun saçlarıyla iri kıyım bir zenci vardı. Zenci kas içindeki kollarını Waters'ın gırtlağına dolamış, var gücüyle sıkarken Waters parmaklarını mengene gibi çalışan kollara geçirmeye çalışıyordu. Bir adım ileri atılmamla birlikte hücre arkadaşım Erika'nın "Yakalayın şu lanet domuzu" dediğini duydum. Aynı anda yarım düzine kadın tutuklu üzerime çullanmıştı. İlk darbeyi mideme almıştım. Bir anlık refleksle karın kaslarımı sıkmış, sola doğru savrularak yumruğumu karşımdakinin yumuşacık karnına hızla savurmuştum. Hemen ardından ikinci bir yumruk daha savruldu. Bu kez eğilerek savuşturmuştum. Şimdi artık sadece içgüdülerimle hareket ediyordum. Akademi öğrencileri bu amaçla eğitime tutuluyorlardı zaten. İmkansız olanı defalarca yaparak mümkün olana dönüştürmek de amaç. Yıllar süren bu antrenmanın meyvesini hiç de beklemediğimiz bir anda yemenizdi. Omuzuma sert bir darbe daha inmişti. Yüzümü şişmiş gözümü ve darmadağın olmuş yanağımı nişan alıyorlardı. Her iki yumruğumla tıpkı bir boksör gibi gardımı alıp yüzümü gizlerken en yakındaki saldırganıma doğru ilerlemiştim. Onu karnından yakalayıp üzerime gelmeye çalışan kalabalığa fırlattım. İki kişiyi yere devirmeyi başarmıştım. Etrafı çığlıklar, acı ve öfke nidaları sarmıştı. Onların ya da benim ne fark ederdi ki? Durmadan hareket etmem, ayaklarımın üzerinde durabilmem, saldırıyı püskürtmem lazımdı. Aksi halde büsbütün yenilebilirdim. O an keskin bir şeyin tenime battığını hissettim. Yumruklardan biri omzuma inerken kolumu keskin bir şey kesmişti. Hemen yeniden yana kayıp dirseğimi saldırganın karnına, elimi de tüm gücümle boğazına indirdim. Saldırgan yere düşüp orada öylece kala kalmıştı. Artık geriye kalan sadece 4 kişiydi. Bakışlarımı üzerlerine dikip aynı anda pek çok şeyi düşünmeye çalışıyordum. Diğer tutuklular nereye gitmişlerdi? Hücrelerine geri mi dönmüşlerdi? Kendilerini hücrelerine kapatıp bu olaydan sıyrılmaya mı çalışıyorlardı? Peki ya kim? Arkamda can çekişircesine boğuşuyordu. Polis yaralandı, polis yaralandı, polis yaralandı. Alarm düğmesi, etrafta bir tane olmalıydı. O an koluma bir bıçak darbesi daha indi. Bu seferki kadını tokatlayıp tekmelemiş ve dizinden yakalamıştım. Sonrasında tüm gücümle bağırmaya başladım. Bağırdım, bağırdım, bağırdım. Günlerdir içimde biriktirdiğim öfke, çaresizlik ve düş kırıklığı şimdi boğazımı parçalayarak dışarı çıkıyordu. Çıkıyordu çünkü kim ölüyordu? Çünkü kızım da muhtemelen artık hayatta değildi. Çünkü kocam da iyi Brian'ı da yanına alarak gözlerimin önünde çoktan ölüp gitmişti. Siyahlı adam kızımı götürmüş, giderken bana sadece kızımın en sevdiği oyuncağının mavi düğmeden gözünü bırakmıştı. Hepsini bulacaktım ve bunların hesabını soracaktım. Sonrasında yeniden harekete geçtim. Muhtemelen halen bağırıyordum. Hiç ara vermeden kendimi kaybetmişçesine bağırıyor olmalıydım. Çünkü saldırganlar kendilerini ihtiyatla geri çekmiş, çatlamış dudaklarım ve sert yumruklarımla benim üzerlerine atılmamı bekliyorlardı. İleri doğru atılıp bir tekme ve bir yumruk savurdum. Sanki yeniden 23 yaşındaki halime dönmüştüm. İşte karşınızda dev katil. Eğer gerçekten gözü döndüyse dev katilden sakının. Yüzümden ter, ellerimden kan damlarken iki saldırganı yere sermeyi başarmıştım. Üçüncüsü arkasına bile bakmadan hücresinin güvenli kollarına koşmayı tercih etmişti. Dördüncüsü elindeki bıçağa güveniyor olmalıydı ki hiçbir yere gitmemişti. Tanrı bilir bugüne dek kaç sinirli erkekle ve de tepesi atmış pezevenkle kavgaya tutuşmuştu. Ben onun için sadece hanım hanımcık bir beyaz kadın olmalıydım. Göğüs göğüse çarpıştığı, feleğin çemberinden geçmiş onca insandan sonra ben onun için hiçbir şeydim. İnfaz memurunun masasının olduğu yerden hırıltılar yükselmeye başlamıştı. Ölen bir kadının sesiydi bu. "Gelsene" diye bağırdım karşımdaki kadına. "Haydi seni sürtük, göster bakalım marifetini." Üzerime atılmıştı. Ahmak, hızla sola doğru çekilip kolumla boğazına sert bir darbe indirdim. Elindeki bıçağı düşürüp can havliyle boğazıma sarıldı. Yere düşen bıçağı kapıp kontrolü elime alarak üzerine atladım. Kimin ayakları artık kıpırdamaz olmuştu. Halen havada asılı duruyor, gözleri kararırken o kaslı kol boğazını hala tüm gücüyle sıkıyordu. Bu kez ona doğru ilerledim. Dikkatle baktığımda kadın sandığım iri yarı zencinin aslında koğuşa gizlice sızmış uzun saçlı bir erkek olduğunu fark ettim. O da beni gördüğüne şaşırmış gibiydi. Ona doğru bakarak gülümsedim ve elimdeki bıçağı kaburgalarının arasından bedenine sapladım. Kimin bedeni bir anda yere düşmüştü. Tutuklu elini yarasına bastırıp geriye doğru sendeledi. Üzerine doğru yürüdüm. O ise güçlükle ilerleyip toparlanmaya çalışarak koğuşun çıkış kapısına ulaşmaya çabalıyordu. Sağ dizinin arkasına bir tekme indirdim. Tökezlemişti. Sonra da sol dizinin arkasına savurdum aynı tekmeyi. Düşüp yuvarlandı. Ellerini kendini korumak istercesine havaya kaldırmıştı. Elimdeki kanlı bıçakla tepesine dikildim. Kanlı ellerim, darmadağın olmuş suratım ve sadece iyi görünen tek gözümle çok ürkütücü görünüyor olmalıydım. Çünkü turuncu hapishane kıyafeti içindeki tutuklu altına kaçırmıştı. Bıçağı kaldırdım, boğuk bir sesle "Hayır!" diye fısıldadı. Var olan tüm gücümle baldırına saplayıp bıçağı etinin içinde döndürdüm. Sonra da tüm koğuşun duyabileceği şekilde bir şarkı söylemeye başladım. Noel için istediğim tek şey kırılan ön iki dişimin yerine gelmesi. Ön iki dişim, ön iki dişim. Tutuklu hüngür hüngür ağlarken ben yanı başına çöküp siyah saçlarını geriye ittim ve tıpkı bir sevgili gibi kulağına şöyle fısıldadım. O siyahlı adama söyle, onu bulacağım. Bir sonraki sefer sıranın onda olduğunu söyle. Bıçağı bir kez daha olduğu yerde döndürdüm. Ardından ayağa kalkıp elimdeki bıçağın kınını pantolonuma sildim ve alarm düğmesine bastım. Tüm dünyanız başınıza yıkılsa ya da artık dönüşü olmayan bir yola girseniz bunun yasını tutar mısınız? Hapishanenin acil durum ekibi hiç vakit kaybetmeden olay yerine intikal etmişti. Binanın tüm kapıları kilit altına alınmıştı. Bense sağa sola yalpalayan bacaklarım, kesik içindeki kanlı kollarım, sırtımdaki ve yanlarımdaki çürüklerle olduğum yerde hemen kelepçelenmiştim. Kimi hemen bir sedyenin üzerine almışlardı. Bilinci yerinde değildi ama nefes alıyordu. Bana bıçak çeken son saldırgan ceset torbasının içine konulmuştu. Torbanın fermuarının kapatılışını izledim. Artık hiçbir şey hissetmiyordum. Erika ise bir köşede ağlıyordu. O kadar çok bağırmış ve salya sümük ağlamıştı ki onu da en sonunda revire sevk etmek durumunda kalmışlardı. Orada verilen sakinleştiricilerle intihar gözetimi altına alınacaktı. Diğer tutukluların tümü sorgulandıysa da bilinenin ötesinde bir şey çıkmamıştı ortaya. Hiç kimse hiçbir şey görmemiş, hiçbir şey duymamıştı. Ben hep hücrendeydim. Dışarıda neler oluyor diye bakmadım. Bazı sesler duydum ama sanki birileri kavga ediyor gibiydi. Ben olay sırasında uyuyordum memur, gerçekten uyuyordum. Erkek tutukluysa herkese benim bir ölüm meleği olduğumu söyleyip bir daha karşısına çıkmamam için dualar ediyordu. Hapishane müdür yardımcısı nihayet gelip karşıma dikildi. Gözlerini üzerime dikip uzun uzadıya süzdü. Anlaşılan o ki görünenden daha belalı olduğuma kanaat getirmişti. Tek bir kelimeyle cezamı kesti. Tecrit. Avukatımı istiyorum. Memura kim saldırdı hükümlü?
Bayan Doubtfire.
Bayan Doubtfire efendim diyeceksin. Peki neden saldırdı?
Bilmiyorum efendim.
Daha hapishaneye gireli 24 saat olmadı. Bıçağı nereden buldun?
Beni öldürmeye çalışan sürtükten aldım. Duraksadım efendim.
6 kişiler miydi?
Bir eyalet polisine bulaşmamaları gerekirdi bayım.
Müdür yardımcısı belli belirsiz gülümser gibi yapıp baş parmağını havaya kaldırdı ve çok sayıdaki kameraları işaret etti. Hapishaneler konusunda bilmen gereken bir şey var. Biri seni daima gözetliyor. O yüzden son bir defa soruyorum, bana söylemek istediğin bir şey var mı?
Memur Waters'ın bana bir teşekkür borcu var.
Müdür yardımcısı daha fazla üzerime gelmedi. Belki de zaten her şeyi biliyordu. Hemen yandaki revir görevlisine dönüp kesik içindeki kollarımı işaret ederek durumuna bakın dedi.
Avukatımı istiyorum diye tekrar ettim.
İsteğiniz yasal yollarla yerine ulaştırılacak.
Vakit yok. Müdür yardımcısının gözlerinin içine baktım. Boston polisiyle işbirliği yapmaya karar verdim dedim yüksek sesle. Dedektif D.D. Warren'ı arayın ve onu kızımın cesedine götüreceğimi söyleyin.
26. ayrımın sonu. Sayfa 368.